Pareto Spot'un yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Pareto ekibinden Oğuzhan Aydın ve bugün gig ekonomisi üzerine konuşmak üzere Ussal Şahbaz'la beraberiz. Ussal Şahbaz, Ussal Consulting'in kurucusu. Ussal Consulting, startup teknoloji şirketlerine kamuyla ilişkiler konusunda danışmanlık hizmeti veren bir şirket. Aynı zamanda da kendisi Aposto'nun ilk yayıncılarından bir tanesi ve Dünya Gazetesi'nde de yazıyor. Aynı zamanda kendi bültenlerini de yayınlıyor. Yani sosyal mecralarda oldukça aktif kendisi. Gig ekonomisiyle ilgili de yazıları var ve gig ekonomisinin içinden aktörlerle de çalışmışlığı var diye biliyorum. Bundan dolayı da kendisiyle bu konuyu konuşabiliriz diye ekip olarak karar verdik. Kendisi de sağ olsun bizi kırmadı, vaktini ayırdı. Hoş geldiniz Ussal Bey, nasılsınız?
Hoş bulduk. Sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız?
Ben deyim, çok teşekkür ederim. Vallahi heyecanlıyım ben bu konu için. Araştırırken falan ne oluyor bu gig ekonomisinde falan böyle bir şey yaptım. Her şeyden önce, konuya girmeden önce ilk başta gig ekonomisinin ne olduğunu tanımlamak istiyorum ben. Gig ekonomisi aslında genel tanımıyla dijital platformlarda serbest çalışanların kısa süreliğine tüketicilere hizmet sağladığı veya mülk sahiplerinin tüketicilerle mülk paylaşımında bulunarak para kazandığı bir ekonomi olarak ön plana çıkıyor. Ve aslında son zamanlarda 2008 krizinden sonra oldukça ivmeleniyor bu gig ekonomisi, yanlış bilmiyorsam. Çünkü insanlar ek gelir kaynağı bulmak için gig ekonomisine başvuruyorlar. Ev paylaşımı vesaireye kadar gidiyor. Mastercard'ın 2018'de yayınlanan raporuna göre 2018'de gig ekonomisi 204 milyar dolarlık bir hacme sahipti. Ve 2023'e kadar da 455 milyar dolarlık bir hacme ulaşması bekleniyor. Bu da 5 yıllık bir süreç içerisinde %123'lük bir artışa denk geliyor. Yani 2 katından fazlasına çıkacak demek. Şu anda global iş gücünün %1 ila 3'ünü oluşturuyor gig ekonomisinin içindeki çalışanlar. Tabii ki bu coğrafi olarak eşit bir dağılım değil. ABD'de bu oran çok yüksek. %35'lerdeydi 2020'de. 2023 sonrasında bu oranın %50'nin üzerine çıkması bekleniyor. Şimdi tabii ki ilk başta neden ben bunu anlattım? Çünkü vektörel olarak gig ekonomisi nereye gidiyor bunu anlamak için. Şimdi Ussal Bey, size sorum şu. Yani evet, gig ekonomisi büyüyor ama bu büyüme oranlarının ve beklentilerinin arkasındaki nedenler ne?
Şimdi aslında gig ekonomisi dediğimiz şey bizim anladığımız anlamda şirketlerin parçaya ayrılması demek. Şirket neden var? Önce bunu düşünelim. Aslında her şeyi piyasadan kontratla alabiliyor olsaydı iş yapan kişiler, o zaman şirket diye bir şeye ihtiyaç olmazdı. Öyle değil mi? Dolayısıyla şirket denen şeyi niye kurmuşlar? Belli kişiler sürekli emir ve talimatında çalışabilsin. Onun dediğini yapsın. Karşılığında da ona bir ücret ödesin diye. Ve bunu piyasadan gidip o işi, o hizmeti kontratla alsaydı ne olacaktı? Her bir iş için ayrı ayrı sözleşme yapmak, onun fiyatını pazarlık etmek, sözleşme koşullarını pazarlık etmek, her biri için emek sarf etmek gerekecekti. Bu pazarlıkların maliyeti işi yapmaktan daha çok olacaktı. O yüzden insanlık zaman içinde şirket denen sistemi kurmuş. Şirkette birisi şirketin sahibi oluyor, diğerleri de onun çalışanı oluyor, maaşla çalışıyorlar. Ve böylece her bir yapacakları iş için tek tek pazarlık etmeden ne söylenirse yapıyorlar. Öyle değil mi? Bizim alışık olduğumuz bu işte dijital teknolojiler gelişmeden önceki sistem buydu. Dijital teknolojiler neyin önünü açtı? Aslında bu işi yapacak kişileri bir bulmanın, iki kalitesini anlamanın, üç pazarlıkları yapmanın kolaylaşmasını sağladı. Nasıl oluyor bu? Buluyorsunuz, platformlar kuruluyor, oraya bu işi yapabilecek kişiler kaydoluyor. Bu işte Uber'in şoförü olabilir, işte Armut.com'un temizlikçi kadın olabilir, efendime söyleyeyim işte başka freelance işler yapan yazılımcılar olabilir. Olabilir de olabilir. Sonra bunlara bir itibar yönetim sistemi kuruluyor değil mi? Herkes işi yaptıktan sonra bir puan alıyor, rating alıyor. Onunla adamın yaptığı işin iyi olup olmadığına dair bir kanıya ulaşıyorsun. Dolayısıyla güven unsuru tamamlanıyor. Üçüncü olarak da bu sözleşmeler filan da zaten platform tarafından standart hale getiriliyor. İşler belli parçalara ayrılıyor. Her bir parçanın bir ücreti oluyor. İşte nereden nereye yolcuyu götüreceksen onun parası belli oluyor. Son olarak tabii bir de bunların üzerine ödeme de internet üzerinden yapılabiliyor. Bu da hayatı çok kolaylaştırıyor. Şimdi bu dijital teknolojilerle bu işleri parçaya ayırmak mümkün hale geldikçe tabii ki eski sistemin yerine acaba bazı işleri tam zamanlı veya yarı zamanlı ama kendi bordromda tutmadığım kişilerle yapmam daha verimli olabilir mi? Acaba bana bütün zamanını ayıracak kalitede, kalitenin üzerinde kişileri böyle bulabilir miyim? Acaba benim yaşadığım yerde, benim şehrimde, benim ülkemdekinin dışında kişilere de iş yaptırabilir miyim? Değil mi? Bir yazılım yaptırıyorsanız aslında yan yana olmanızın fiziken hiçbir manası yok. Bu yeni bir fırsat ortaya çıkardı. Tabii bu piyasanın diğer tarafında da çalışanlar var. Şimdi çalışanlar açısından da şöyle bir fırsat ortaya çıktı. Ben de belki zamanımı tamamını bir şirkete vermek istemiyorum. Canım sıkılıyor olabilir. Birden çok yerde çalışınca daha çok kendimi geliştirecek olabilirim. Daha yeni fırsatlarla ve bağlantılarla karşılaşacak olabilirim. Veya zamanımı tamamını çalışarak geçirmek istemiyor olabilirim. Yani bir kısmında da boş durmak istiyor olabilirim. Dolayısıyla bu da çalışanların da işine geldiği görülünce bu gig ekonomisi olayı patlamaya başladı. Şimdi tabii gelişmiş ülkelerde gig ekonomisi dediğimiz şey patlıyor. Ama bunu bir de şöyle bakmak lazım. Gelişmekte olan ekonomilerde aslında gig ekonomisi dediğimiz şey çok uzun zamandır vardı. Biz buna kayıt dışı istihdam diyoruz. Yani adamı parça başı iş yaptırıyorsun. İşte bir gün çalıştırıyorsun, bir gün çalıştırmıyorsun. Taşeron vasıtasıyla çalıştırıyorsun. Yani bu aslında olan bir şeydi. Dolayısıyla bu gig ekonomisinin dijitalleşme vasıtasıyla yayılmasını gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte olan ülkelerde farklı değerlendirmek lazım. Gelişmiş ülkelerde eski formal board rolü, bazen sendikalı iş ilişkilerinin serbest hali, sözleşmeli hale gelmesi söz konusu bazı durumlarda. Sonra detayına gireriz. Gelişmekte olan ülkelerde ise Türkiye gibi aslında daha önce başına buyruk, kayıt dışı, enformal bir şekilde gelişen bazı ilişkilerin internet vasıtasıyla kayda alınması, daha düzenli, daha rutin hale gelmesi, bir bakıma zapturapt altına alınması söz konusu. Dolayısıyla iki tip ekonomideki gidişat farklı.
Yani özetlemek gerekirse bu büyümenin arkasındaki veya bu değişimin arkasındaki nedenler ana olarak dijitalleşme, iş hayatından beklentilerin ve iş hayatının aslında yapısının değişmesi ve gittikçe böyle bu belki de pandemiyle beraber esnekleşmesi belki söylenebilir. Bir de talep bazı servislerde de bir patlama oluşuyor. Çünkü bunlar aslında bir noktadan sonra standartize bir hale geliyor ve tüketiciler tarafından daha kolay kullanılabilir bir hale geliyor diyorsunuz. Peki sizce mesela artan gelir eşitsizliği, genel giderlerdeki artış zaten siz de söylediniz. Yani bu kontratlı veya bordrolu çalıştırma birazcık daha masraflı oluyor ve enflasyonel beklentiler aslında makroekonomik düzeyde. Bunlar gig ekonomisinin yakıtı olabilir mi aynı zamanda? Yani bu gig ekonomisini itekleyen faktörlerden birisi olabilir mi sizce?
Yani burada karmaşık bir ilişki söz konusu. Bir yandan bakarsanız şunu da söyleyenler var. Gig ekonomisinin büyümesi nedeniyle gelir adaletsizliği arttı diyenler de var. Neden? İşte iş gücünün örgütlülüğü azalıyor, düzenli iş ilişkisi zayıflıyor, pazarlık gücü azalıyor diyenler de var. Ben bu görüşe katılmıyorum. Çünkü zaten iş gücünün örgütlülüğü uzun yıllardır, yaklaşık 30 senedir gelişmiş ekonomilerde azalıyor. Sendikaların üye sayısı düşüyor. Çalışanlar sendikaya üye olmak istemiyor. Dolayısıyla yani bu iş gücünün örgütlenmesindeki azalma gig ekonomisinin icat olmasından daha önce başladı. Dolayısıyla ben bu görüşe katılmıyorum. Gelir adaletsizliklerinin artmasının temel nedeni aslında dünyada 2008'den beri çok fazla para basılması nedeniyle varlık fiyatlarının yükselmesi, yani elinde evi olanların veyahut hisse senedi olanların daha zengin, olmayanları daha fakir hale gelmesi, maaşların varlıkları oranının düşmesi. Dolayısıyla maaşlı çalışarak veya gig ekonomisten aldığınız ücretle çalışarak bir ev almanın veya başka bir önemli varlık edinmenin hayal haline gelmesi. Esas gelir adaletsizliğinin temel nedeni bu. Başka nedenleri de var. Teknoloji piyasalarında tekelleşme, büyük şirketlerin gücünün artması vesaire, ama gig ekonomisi bunun nedenlerinden biri değil. Ama şöyle bir şey var mı? Yani acaba gig ekonomisini bu besliyor mu dersek, ondan da çok emin değilim. Neden emin değilim? Yani şimdi gelir düzeyi düşen kişiler neden gig ekonomisinde çalışmak istesin ki, gelir düzeyim düştü diye? Bence buradaki temel neden boş vakitlerde yapacak işlerin ve onlara erişimin, işten kastım oyun oynamak, ne bileyim ben işte basit bir seyahat yapmak gibi şeylerin, imkanların artması. Bu da dijitalleşmeyle oldu. Dolayısıyla çalışanlar da bence eskisi kadar çalışmak da istemiyorlar. Ha bir yandan da şöyle de düşünüyorlar. Ya çalışacağım. Ne olacak? Zaten bir ev bile alamayacağım. Çünkü her şey çok pahalı. Bari az çalışayım diyorlar. Böyle de bir denklem var.
Doğru. Esnek çalışayım diyorlar büyük ihtimalle. Evet. Kafama göre çalışayım. Peki Türkiye'de gig ekonomisi ne durumda ve diğer ülkelerle kıyaslandığında biz neredeyiz sizce?
Yani burada az önce yaptığım sınıflandırma içinde Türkiye aslında gelişmekte olan bir ekonomi olarak kayıt dışılığın çok yüksek olduğu, dolayısıyla aslında birçok işin zaten enformal yapıla geldiği ülkeler arasında giriyor. Dolayısıyla Türkiye'de, Amerika'da veya bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi maaşlı istihdamın gig ekonomisine dönüşmesi pek söz konusu değil. Tam tersine zaten kayıt dışı olan bazı alanlar bu gig ekonomisi sayesinde kayıt içine alınıyor. Burada şimdi Türkiye'de son sanırım bir yani 8-10 sene önce çıkarılan bir düzenlemeyle şahıs şirketi kurmak, şahıs işletmesi kurmak çok kolaylaştırıldı. Yani ayrıca gidip şirket kurmanıza gerek yok. Bir vergi numarası alıp fatura kesebiliyorsunuz. Bu önemli bir avantaj. Bazı işlerde vergi muafiyeti var. Mesela evinizde bir şeyler yapıyorsanız böyle ev hanımları falan incik boncuk bir şeyler diziyorlarsa bunlara gelir vergisi muafiyeti var. Bunlar önemli avantajlar. Belli bir yaşın altında bu işi kuranlara yine vergi avantajları var. Şimdi bunları da dikkate alınca bazen öyle durumlar oluyor ki gerçekten maaşla çalışacağıma gideyim işte bir şahıs işletmesi kurayım. Bu avantajları da kullanarak birazcık daha fazla para kazanayım diyenler oluyor ve bu da aslında gig ekonomisinin gelişmesinin önünü açıyor. Ben bunu olumlu buluyorum. Yani birazcık insanların içindeki o girişimci potansiyeli de ortaya çıkarıyor. Ben sürekli işte bir yerde çalışıp maaşımı almak yerine acaba bir iş yapayım, üzerine bir iş daha yapayım, biraz daha çok zaman ayırayım deyip daha çok para kazanabilir miyim diye düşünenler var. Bunun bir esnekliği de var. Yani istemediğin zaman da çalışmıyorsun. Bu da güzel. Dolayısıyla bir gelişme var. Ama Türkiye'deki gelişmeyi dediğim gibi çalışanların düzeninin bozulması veya kayıt dışına çıkması gibi görmemek lazım. Çünkü zaten Türkiye'de hem kayıt dışılık hem de işsizlik çok fazla.
Şimdi şöyle, evet, gig ekonomi belki de Türkiye'de o bağlamda gelişiyor. Ben şuraya değinmek istiyorum biraz. Her şeyden önce gig ekonomisiyle ilgili Uber'le taksiciler arasında, hatta Türkiye'de de böyle kriz niteliğinde olaylar olmuştu falan. Burada insanın aklına şey geliyor. Sadece Türkiye'de şu anda algı olarak gig ekonomisine karşı nasıl bir algı var? Yani gig ekonomisi bir fırsat olarak mı görülüyor yoksa bir tehdit olarak mı görülüyor? Uber veya dijital platformlar ele alındığında diyeyim.
Şimdi Türkiye'de esnaflık diye bir kavram var. Bu başka ülkelerde de var. Bu da aslında bir nevi gig ekonomisi değil mi? Yani sen kendin bir dükkan açıyorsun. İstediğin zaman dükkanını kapatırsın. Değil mi? Sürekli açık tutma mecburiyetin yok. Üstüne mesela yazar cumaya gittim, bilmem ne düğüne gittim. Yazar kapatırdın. Bir terzi de gig ekonomisi aslında. Bir berber de gig ekonomisi. Bir taksici de gig ekonomisi. Fakat bazı esnaflık sistemleri Türkiye'de lisansa bağlanmış. Yani bunu yapmak için devletten bir izin alman gerekiyor. Şimdi terzilikte filan bunda bir sayı haddi yok. Bir caddeye 100 tane terzi de açılabilir. İş yapamazlar. Bazıları batar, gene birkaç tanesi ayakta kalır değil mi? Ama taksicilikte bunların sayısı sınırlanmış. Demiş ki ben İstanbul'da 17.750 tane taksi plakası çıkardım. Bunun da sayısı sınırlı. Şimdi böyle olunca tabii burada enteresan bir denklem oluşmuş. Taksi plakaları tabii çok değer kazanmış. Çünkü nüfus artıyor, insanlar zenginleşiyor. Daha çok taksiye binmek istiyorlar. Plaka sayısı sabit kalıyor. Ve burada bir rant elde edilmiş. Taksi şoförleri perspektifinden bakacak olursak onlar aslında tam gig ekonomisi. Adamın elinde bir aset yok, yani plakanın sahibi değil. Çalıştığı kadar para kazanıyor. Önce taksinin kirasını ödüyor, sonra kalan cebine kalıyor. Çalışmadığı gün maaşı yok değil mi? Yani ben hastalandım, bugün taksiye çıkamadım dersen o gün para alamıyorsun. Bir sosyal güvencen yok, işte Bağkur falan yatırıyor ama yani çalıştığın kadar para kazanıyorsun. Dolayısıyla şimdi mesela başka bazı ülkelerde taksi işlerini taksi şirketleri yapıyor. Şoförler de maaşlı çalışan eleman. Onunla bizim sistemimiz farklı. Bizde zaten bir gig ekonomisi var. Bu sadece organize değil, tutturabilen çalışıyor. İşte bulamıyorsunuz taksiyi, sayısı sınırlı. Uber'in yaptığı şey buradaki imkanları genişletmekti sadece. Dolayısıyla şey gibi bakmamak lazım buna. Gelişmiş ülkelerdeki taksicilik sisteminin değiştirilmesi gibi bakmamak lazım. Zaten son derece informal ve kendisi başına bir gig ekonomi olan ama eski usul dijitalleşememiş gig ekonomi olan bir sistemi modernleştiriyordu ama bu taksici lobisi nedeniyle bunun önü kesildi.
Yani aslında burada adalet ve istikrar konusunda bir sıkıntı var gibi gözüküyor. Peki o zaman burada Türkiye'nin aslında gig ekonomisi konusunda taksiciler özelinde düşündüğümüzde adaletli ve istikrarlı bir gig ekonomisi oluşturmak için nasıl adımlar atması gerekiyor? Ve bu konuda ne kadar istekli Türkiye?
Şimdi şöyle, yani bunlar çok karmaşık konular. Bir kere onu dikkat edelim. Mesela İngiltere'de mahkeme şöyle bir karar verdi. Uber'in çalışanları dedi, yani şoförler Uber'in çalışanıdır dedi. Bunlar dedi bağımsız işletmeci değildir dedi. Uber'den ne zaman sen bu adamı şuradan şuraya götür derse bunu götürdüğü için bunlara maaş vermesi lazım Uber'in. Ayrıca işte tatil hakkı vermesi lazım. Efendime söyleyeyim işte hastalandığı zaman o günlerin parasını vermesi lazım. Vesaire vesaire dedi. Şimdi bizdeki taksicilik durumu böyle değil bir kere. Buna dikkat edelim. Bizde gig ekonomisinin ne kadar gelişip hangi sektörlerde gelişmesinin faydalı olduğu, hangi sektörlerde aslında ücretli istihdamın esas olması gerektiği tartışılması gereken bir konu. Ama bunu tartışmak için önce neyi tartıştığımızı bilmemiz gerekiyor. Şimdi biz daha neyi tartıştığımızı bilmiyoruz. Yani taksicilikle İşte Uber'i mukayese ediyoruz. Burada birinin birinin ekmeğini falan aldığı yok aslında. Yani ekmek bol. Dolayısıyla neyi tartıştığını iyi bilmek gerekiyor. Yani sanki böyle gig ekonomisi kurumsal bir düzeni ortadan kaldırıyormuş gibi bakmamak gerekiyor. Çünkü öyle değil.
Anladım. Aslında siz de demin değindiniz bunlara yer yer. Gig ekonomisi çalışanlar ve işverenler açısından evet avantajlar ve dezavantajlar beraber geliyor. Özetlemek gerekirse çalışanlar esnek çalışma saatlerine erişebiliyorlar. Daha fazla iş seçeneğine erişiyorlar. Ama maalesef sosyal güvenceler, iş güvencesinden, işle ilgili eğitimlerden ve bir iş ortamından mahrum kalıyorlar ve genel olarak birlik olmaları daha zorlaşıyor. Evet, gelişmiş ekonomilerde sendikalara üye olan çalışan sayıları gittikçe azalıyor ama bu insanların böyle bir organizasyonun içine girmeleri de çok zorlaşıyor. Aynı zamanda işverenler tarafında da düşündüğümüzde evet daha ucuz ve masrafsız bir iş gücüne erişiyorlar. Prosedürel olarak da daha kolay bir süreç onları bekliyor çünkü bordrolu çalıştırmıyorlar çalışanlarını. Ama maalesef burada da çalışan sirkülasyonu çok fazla oluyor ve buna ek olarak da çalışan sadakati düşük oluyor. Şimdi bu dezavantajları azaltmak için mesela ne yapılması gerekiyor? Hukuki düzlemde mesela neler yapılması gerekiyor?
Yani burada bence hukuki düzlem değil de aslında yapılan işin niteliğine göre hem işverenlerin, şirketlerin hem de işi yapanların belli noktalarda uzlaşması gerekiyor. Eğer bir iş gerçekten çok fazla eğitim, bilgi birikimi ve en önemlisi tabii ki o şirkete yönelik sadakat gerektiriyorsa zaten orada bu işin bordrolu çalışanlarla yapılması lazım. Ve zaten bizim iş hukukumuza göre de eğer bir kişi bir yerin emir ve talimatı altında çalışıyorsa, yani söylenen her şeyi yapmak mecburiyetindeyse, ben işte 2 saat çalıştım, 3. saat başka bir yerde çalışayım diyemiyorsa zaten o gig ekonomisi kapsamında çalıştırılamaz. Yani onu bordroya almak mecburiyetindesiniz bizim iş hukukumuza göre. Bu bir seçim meselesi değil. Öbür taraftan bakacak olursak ama Türkiye'de ne bileyim işte gündelikçi kadın bu işin gig ekonomisi şeklinde yapılması kimsenin hakkını hukukunu engellemiyor. Çünkü zaten bunlar kayıt dışı çalışıyordu. Anlatabiliyor muyum? Zaten olanın üzerinde bir ekstra informalleşme yok. Tam tersine işte internetten bunları çağırdığınız zaman günlük iş kazası sigortasını ödeyebiliyorsunuz. Daha birçok avantaj ortaya çıkıyor. Kayıt altına alınıyor. Herkes nereye gittiğini, nereden geldiğini biliyor. İşler parçalara ayrılabiliyor. Mesela işte bir gün ütü yapayım, bir gün evin yarısını temizleyeyim gibi deal'lar yapılabiliyor. Dolayısıyla yani zaten en formal olan sektörlerde bu internet platformlarının gelişmesi bir bakıma formalite kazandırıyor. Dolayısıyla burada hani çalışan hakları açısından bir dezavantaj söz konusu değil.
Evet ama şirketler açısından birazcık da hatta bu galiba Kaliforniya'da falan böyle bir olay oldu sadece.
O işte Uber'le ilgiliydi o. Kaliforniya'da bir kanun çıkartmak istedi Kaliforniya eyaleti. Amerika'da iş gücü konusu eyalet bazında düzenleniyor. Ve bu kanunda da dediler ki biz bu Uber şoförlerinin ve bu arada başka birçok benzer freelance iş yapanların da bordrolu çalışan olmasını istiyoruz dediler. Sonra Amerika'da bu tip kanunlar halk oyuna götürülebiliyor. Böyle bir imza toplandı ve işte Uber, Lyft gibi platformlar da ciddi para harcadılar o seçim kampanyasında ve farklı bir arayol buldular. Bu arayolda aslında şu öngörülüyor. Şimdi çalışan statüsüne geçtiğiniz zaman elde ettiğiniz haklar neler? Asgari ücret, hastalık izni, yıllık izin, temel şeyler bunlar değil mi? Şöyle bir arayol buldular. Uber sürüşünü yaptığı sıradaki hizmetlerinden dolayı asgari ücretin altında bir ücret alamayacak. Ama oradaki tartışma konusu şu, beklediğim zaman da asgari ücret hak ediyor muyum, etmiyor muyum? Şimdi o iptal edilen kanun ya halk oylamasında değiştirilen eski hali o zaman da asgari ücret almasını öngörüyordu. Bu ortadan kalktı. Böyle bir arayol bulundu. Tabii yani bu iş kanunları yazılırken bunların hepsi 19. yüzyılda sendikal mücadeleyle ortaya çıkan şeyler. Bu kanunlar oluşturulurken böyle iş beklemek diye bir şey yoktu değil mi? Fabrikada gittiğin zaman makinenin başına oturursun, çalışırsın. İşte çay izni vardır, öğlen arası vardır. Bir daha gelirse otursun çalışırsın, sonra da servise biner evine dönersin. Şimdi bu düzen değiştiği için tabii eski dünyanın kanunlarını bu yeni dijital dünyaya uydurmak zor oluyor.
Evet doğru. Şimdi şöyle ben araştırmama devam ederken yine Mastercard'ın o 2018'de yayınlanan raporunda şöyle bir şeyle karşılaştım. Şimdi genel olarak gig ekonomiyi 4'e ayırıyorlar. 4 kategoriye ayırmışlardı o raporda da. Birinci kategorimiz ulaşım servisleri, işte Uber gibi platformlar. Mülk paylaşım servisleri. Bunun içinde ne var? Airbnb mesela. El yapımı ürünler ve ev servisleri. Türkiye'de Mutlu Bir Ev, Armut.com gibi platformlar var ve profesyonel servisler var. Etsy veya Airtasker gibi platformlar var. Şimdi bu kategorilerin ekonomi içinde, gig ekonomisi içindeki oransal dağılımlarına baktığımızda ulaşım servisleri ve mülk paylaşım servislerinin yaklaşık gig ekonomisinin %88'ine hakim olduğunu görüyoruz. Profesyonel servisler ise %3.8'lik bir alan kaplıyor. Bu da 7.7 milyar dolar civarında bir şey. 2023 projeksiyonlarına baktığımızda her kategoride hacimsel ve katılımsal olarak bir artış bekleniyor. Evet, ama dağılımsal olarak bir farklılık beklenmiyor. Böyle bir durumda da gig ekonomisi birazcık daha katma değeri düşük bir ekonomi olarak yer alıyor. Benim de aklıma şu soru geldi. Yani katma değeri yüksek profesyonel servisler neden gig ekonomisinde ön plana çıkamıyor?
Şimdi şöyle, bir piyasa kurduğunuz zaman ne kadar çok alternatifiniz varsa onun komoditi haline gelmesi, değil mi? Yani böyle bir platformda onu yapacak kişinin bulunması, bu temizlikçi kadın olabilir, işte araç sürücüsü olabilir, daha kolay. İşin niteliği arttıkça, az önce söylediğim gibi profesyonel hizmetlerde böyledir, o zaman o işi sağlayacak kişileri bulmak daha zor oluyor. Dolayısıyla o piyasa daha kısıtlı bir şekilde oluşuyor. Şimdi piyasa, yani 5 alternatif varsa onun yerine mesela taksi sürücüsü diyelim senin mahallende 100 kişi var. Ama bir iş yapabilecek İstanbul'da 5 kişi varsa onu bir platform üzerinden bulmak yerine tek tek arayıp da sormak, belki orada pazarlık yapmak daha mantıklı olabilir. Ya da sürekli çalıştığın kişiyle çalışmak daha mantıklı olabilir. Dolayısıyla bu tip, yani arzı çok fazla olan daha komoditi meta haline gelmiş ürünler veya hizmetler gig ekonomisi pazar yerlerine yapısı itibariyle daha uygun. Aslında burada iktisadi bir neden var.
Ya tabii ki, ama ben de bu sorunu şey yaparken düşündüm, birazcık araştırdım. Yine Harvard Business Review'da bir makaleye denk geldim. Burada gigifikasyon diye bir kavramdan bahsediyor. Şöyle, aslında kısaca anlatmam gerekirse iş bazlı yaklaşım yerine, yani bir gig ekonomisinin içinde iş bazlı yaklaşım yerine görev bazlı bir yaklaşım benimsersek diyor, bazı işlerin belirli kısımlarını gig ekonomisine dahil edebiliriz bu profesyonel servislerde. Çok kaba taslak bir algoritmik bir şekilde anlatmam gerekirse, şimdi ilk başta diyor ki iş daha küçük görevlere bölünebiliyor mu? Eğer buna verdiğimiz cevap evetse, eğer yani iş daha küçük parçalara bölünebiliyorsa, değer yaratımı ve değer tüketimi arasında değerlendirme ve geri bildirme elverişli bir zaman aralığı var mı? Yani feedbackleşebilecek miyiz bu konuda biz bunu tüketiciye sunmadan önce? Buna da cevabımız evetse, son olarak da şunu diyor. Görev uzaktan yapılabiliyor mu? Yani fiziksel bir presence, varlık
tabii,
gerekiyor
mu? Tabii, bir makineyle yapılmıyorsa, evet. Vesaire. Evet.
Aynen. Şimdi böyle olunca da bu gidişata göre aslında bazı profesyonel servislerin gig ekonomisine kısmi olarak, en azından ilk başta, belki yapay zekanın gelişmesiyle zamanla tamamen geçebilir. Böyle bir şey mümkün mü? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
Doğru. Yani ne kadar küçük parçalara ayırsanız bir işi, mesela diyelim ki bir avukatlık şirketinin kontrat hazırlaması işi olsun, değil mi? O kontratı çeşitli modüllere ayırıp her birinin, işte ne bileyim, X bölümünün uzmanı şu, Y bölümünün uzmanı şu, bu alanda benim 50 uzmanım var, bu alanda 100 uzmanım var, hangisi müsaitse onu çağırayım şu anda diyebilirsen, o zaman bu platform işler. Ama esas mesele burada, acaba gerçekten o iş parçalara ayrılabilir mi? Çünkü bazen o ayırdığın parçalar arasında kompleks ilişkiler oluyor ve onu ayrı ayrı yapan kişilerin görmesi mümkün olmuyor. Dolayısıyla bazen bunu yekpare bir kişinin yapması daha iyi oluyor. O zaman da zaten bu ne demek? Uzmanlaşma demek. Uzmanlaştığın zaman o işi iyi bilen, yani o işi senin yaptığın şekilde bilen bir adam arıyorsun. O da ne demek? Senin şirketinde bu adamı çalıştırma daha avantajlı oluyor. O az önce söylediğim transaction cost, yani işi yapma maliyeti daha az oluyor şirketin içinde tuttuğun zaman adamı. Dolayısıyla böyle dengeler var. Bir de şöyle bir durum var. Bazı işler var ki, yani o kritik adamları bulduğun zaman rakiplerin piyasaya giremiyor. Dolayısıyla o adamları senin istihdam etmen bir bakıma senin rekabette de bir adım öne geçiriyor. Dolayısıyla yani profesyonel hizmetlerde bu işin gelişmesi, öyle işte şey gibi, taksi şoförlüğü gibi, temizlikçilik gibi komoditi olmuş işlere göre daha zor olacak bence.
Peki öyle bir gelecek görüyor musunuz? Zor olacak ama oraya gidebilir mi sizce? Birazcık fütüristik düşünelim.
Yani gerçekten parçalara ayrılabilen, mesela call center işletme, böyle şeyler de olabilir. Ama orada da zamanla bence şunu göreceğiz. Maliyet avantajı nedeniyle ben işte call center'ımı ucuz bir yerde gig ekonomisiyle yapayım dediğiniz zaman bir süre sonra da müşterilerin aldığı hizmetten memnun kalmadığını görüyorsunuz. Çünkü cevap veren adam bir şeyi çözemiyor. Çünkü bilmiyor. Dolayısıyla yani bu tabii biraz hizmetlerin niteliğine, o şirketin müşterisine ne kadar iyi hizmet vermek istediğine, yapılan işin asli iş mi, tali iş mi olduğuna. Şimdi mesela diyelim ki Türk Hava Yolları'nın call center'ını aradık. Zaten kötü hizmet veriyor ama mecbur, başka hava yolu yok uçabileceğin. Adam diyor ki benim esas işim uçak uçurmak, call center işletmek değil diyor. Yani bunlara göre değişecek. Ama ben bu alanda düşünüldüğü kadar hızlı ilerlemeyeceğini düşünüyorum gig ekonomisinin. Zamanla şirketler Eğer iyi bir organizasyon kurdularsa elemanlarını kendileri istihdam edip onlara kendi değerlerini aktarmanın, kendi iş yapma biçimlerini öğretmenin ve o kişileri uzun süre istihdam etmenin faydalı olacağını görecekler. Bu sefer tabii mesele o kişileri orada tutabilmek olacak. Böyle bir denge oluşacak.
Anladım. Ben de bu gig ekonomisiyle ilgili şöyle bir soru aklıma gelmişti yine. Mesela bu ulaşım aslında çok ön planda ya kategorik olarak. Şimdi kendi kendine gidebilen daha akıllı arabalar trafiğe çıktığı zaman mesela gig ekonomisine ne olacak? Çünkü aslında bir kategorisi ciddi bir darbe almış oluyor. O zaman bu bağlamda gig ekonomisi şu anda ya anladığım kadarıyla şunu demek istiyorsunuz. Gig ekonomisi evet şu anda büyüyor gibi gözüküyor. Kendi içinde sorunları var ama zaten çok önceden beri var olan bir ekonomi aslında. Şu an dijitalleşmeyle beraber birazcık ivmelendi ama bu gelişme çok hızlı gerçekleşmeyecek önümüzdeki süreçte diyorsunuz.
Evet tabii şimdi teorik olarak bir iş ne kadar parçalara ayrılabilir ve basitleştirilebilirse o kadar da yapay zekanın yapmasına müsait hale geliyor değil mi? Aslında şoförlük de böyle. Ama bir yandan da yani yapay zeka modellerini inceleyince görüyoruz ki çok fazla belirsizlik olan trafik gibi veya bir temizlik işi gibi ve çok fazla hassasiyet gerektiren, ani hassasiyetler gerektiren işlerde yapay zekanın insan kalitesinde ve risk düzeyi düşük olarak iş yapmasına da daha çok var. Yani ben şehir içinde mesela sürücüsüz araçların kolay kolay gelişeceğini düşünmüyorum. Şehirler arasında daha kolay gelişebilir.
Anladım. Ustal Bey çok teşekkür ediyorum paylaşımlarınız için. Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok güzel bilgiler paylaştınız bizimle. Ustal Bey ile ilk başta gig ekonominin tanımını yaptık. Ardından gig ekonomisinin gelişmesiyle ilgili arka planda neler gig ekonominin gelişmesini destekliyor bunu tartıştık. Ardından da genel olarak Türkiye'de daha böyle Uber taksi çekişmesini baz alarak aslında Türkiye'de ve globalde neler oluyor neler bitiyor bunu anlamaya çalıştık. Ve sonrasında da acaba gig ekonomisinin geleceği nasıl olacak? Katma değeri daha yüksek bir ekonomi haline gelebilir mi? Gelemez mi? Veya gig ekonomisi bu şekilde büyümeye devam edecek mi? Etmeyecek mi? Bunun üzerine fikir alışverişi yaptık. Ustal Bey çok teşekkür ederim zamanınızı ayırdığınız için.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Haftaya aynı gün ve aynı saatte Pareto Spot'un yeni bölümünde farklı bir konuyla görüşmek üzere. İyi haftalar.